Ayrım 25.
Köylü buna karşılık ürünün bir kısmını senyöre veriyor, bazı angaryaları yerine getiriyordu ve senyör de karşılık olarak köylüyü öteki büyük toprak sahiplerine karşı korumayı üzerine alıyordu. Böylece köylü daha önce mülkü olan topraktan daha büyük bir toprağa da işleyebiliyordu. Bu yolla büyük toprak sahipleri ve bunlar arasındaki kilise, 5. yüzyılın sonunda Franklar Hristiyanlığı kabul etmişlerdi. El emeğini henüz işlenmemiş toprakları üzerine çekiyorlardı. Gedik, benefice. Feodal düzenin ilerlemesi daha sonra 8. yüzyılda toprağa ait ilişkilerdeki özgün bir altüst oluş ile koşullandırılmıştır. Toprak artık özel mülk olarak verilmiyordu. Egemen sınıfın temsilcileri ancak kendi topraklarında silah altına alınan birliklerin başında kralın ordusunda hizmet etmeleri koşuluyla malikane ya da yurtluk denilen topraklara sahip olabiliyorlardı. Mülkiyetin bu koşullu biçimine gedik, ayrıcalık olarak verilen toprak, benefice deniliyordu. Gedikler miras konusu olmuyor ancak yaşam boyunca veriliyordu. Eğer kendisine gedik verilen kimse askeri görevlerini yerine getirmezse toprak her an için elinden alınabiliyordu. Gedikten yararlanan kimsenin ölümünden sonra yararlandığı yurtluk krala ya da onun varislerine geçiyordu. Feodal sistemin Frank Alleu kuruluşu vasallık. Bu sistem 9 ve 10. yüzyıllar boyunca yeni değişikliklere uğradı. Askeri gedik kalıtsal bir nitelik kazandı ve Frank Alleu denilen biçime dönüştü. Bu Frank Alleu sistemi ayrılmaz bir şekilde vasallığa bağlıydı. Bütün toprak sahipleri daha güçlü bir senyör yani metbu karşısında bağımlılığını kabul etmek ve kendisini onun vasalı ilan etmek zorundaydı. Vasal senyöründen bir yurtluk alıyor ve silahlarını onun hizmetine koymak zorunda bulunuyordu. Başlangıçta vasallık ilişkilerinin kuruluşu bir özel hukukla ilgili bir sözleşmeyi oluşturuyordu. Ama 9. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak kral fermanları zorunlu vasallığı ilan ettiler. Böylece feodalitenin siyasal yapısının çok karakteristik olan hiyerarşik düzeni çiziliyor. En yukarıda kraldan başka bir metbu tanımayan feodaller bulunuyordu. Sonra daha az önemli olan senyörler geliyordu ve en sonu bu sömürü zincirinin en son halkasını daha sonra şövalyeler adını alan küçük soyluların temsilcileri oluşturuyordu. Feodal toplumun üretici güçleri. Ele aldığımız bu dönemde yeni üretim ilişkileri feodalitenin belirleyici çizgilerinden söz etmeye izin verecek bir düzeye ulaştılar. Sabanlar, ağır ve hafif sabanlar gibi bazı başka tarım aletlerinin de yayılması demir işlerinin yetkinleşmesinin gerekli sonucuydu. Bu olgu tarımda üretkenliğin artmasına yardım etti. 3 yıl süreli almaşık ekim giderek yayılıyordu. Bağlar genişliyordu. Bağların genişlemesi, üzüm sıkmacının yetkinleşmesine yol açtı. Başka yeni tesisler, özellikle yel değirmenleri ortaya çıktı. Kölelik zamanından kalan su değirmeni, kanatlı çark eklenerek yetkinleştirildi. Ama yadsınamayan bu ilerlemelere karşın, bu dönemde feodal üretimin ayırıcı özelliği, görenek ve teknikte durgunluktu. Bu durum aslında evriminin bütün aşamalarında feodal ekonomi için az çok doğrudur. Yukarı Orta Çağ'da üretici güçler çok yavaş gelişiyordu. Toprağı dinlendirme ve 2 yıllık almaşık ekim sistemi giderek 3 yıllık almaşık ekim sistemiyle değiştiriliyordu. Çift sürmek için demirli sabandan yararlanılıyordu. Ama toprağa sürgü çekmek için köylüler genellikle toprak üzerinde sürüklenen tahta bir merdane kullanıyorlardı. Harman tahtadan bir harman döveci ya da yalnızca sopa yardımıyla yapılıyordu. Toprağın verimini arttırmak için gübre kullanılmıyordu. Bu yüzden verim çok düşüktü. Bu teknik durum küçük köylü üretiminin daha sonra zanaat üretiminin ağır basmasından ileri geliyordu. Feodalitede üretim ilişkileri ve mülkiyet. Üretici güçlerin gelişme düzeyi feodal üretim ilişkilerinin niteliğini belirliyordu. Bu ilişkileri tahlil edebilmek için üretim araçları mülkiyetinin egemen biçimini, bu mülkiyetin gerçekleşmesinin özel koşullarını, yani ürünlerin bölüşülmesi yöntemlerini ve en sonu farklı toplumsal grupların ve sınıfların durumunu, ki bu üretim ilişkileri etkenine bağlıdır, bu sınıf ve grupların üretimindeki karşılıklı ilişkilerini saptamak gerekir. Bu çağın en başta gelen üretim aracı toprak yalnız senyörlerin elindeydi. özgür köylüler tarafından işlenen parçalar ancak seyrek rastlanan bir istisna oluşturuyorlardı. Senyörler mülk sahipliği haklarını iki biçimde gerçekleştiriyorlardı. Başlangıçta topraklar üç kategoriye ayrılmıştı. Ev ve etkenlikleri ile sebze yetiştirilen küçük bahçe köylüye aitti. Ekilebilir topraklar topluluğa ait mülk sayılıyordu. Ama onları durmadan bölüştürüp duruyorlardı. Ormanlar, otlaklar ve bunun gibi topluluğa aitti ve topluluğun bölünmez mülküydü. Bu alt bölünme bir ölçüde feodal düzenin billurlaşmasına kadar sürdü. Ama o zaman ekilebilir toprakların çoğu sönyörün adamlarının doğrudan doğruya denetimi altındaydı. Bu topraklar malikane denen şeyi oluşturuyordu. Bu sönyörler için toprak üzerindeki tekerlerini değerlendirmelerinin ilk biçimiydi. Öteki biçim az çok bağımsız olarak yararlandıkları tarlaları, manses, köylülere pay olarak dağıtmaktan ibaretti. Ormanlar, otlaklar ve sular sönyöre ait mallardı. Ama köylülerin de topluluğun üyeleri olarak bunlar üzerinde hayvanları otlatmak, balık avlamak ve bunun gibi hakları vardı. Yüzyıllar boyunca köylüler kendi çıkarlarını savunan özgün bir kamu örgütlenmesi biçiminde topluluk kalıntılarını korudular. Toprak üretim konusu olduğuna göre toprağı işlemek, sonra da ürünü kaldırmak zorunluydu. O halde topraktan başka tarım aletlerine ve aynı şekilde atlara ve başka hayvanlara sahip olmak gerekiyordu. Bütün bunlar aletleri ve hayvanları bazı koşullarla köylüye ödünç veren senyöre aitti. Üretim araçlarının bir bölümü köylülerin özel mülkü olmuştu. Sömürünün doğal niteliği. Köylü emeğini iki sömürü tarzı küçük üretimin yaygınlığını belirtiyordu. Dolayısıyla üretici güçlerin bölünüp parçalanmış olması ekonominin ilerlemesine engel oluyordu. Tarım işletmesi doğal bir nitelikteydi. Bu genel çizgi belirli bir ölçüde bütün feodal çağa damgasını vurdu. Ama yukarı orta çağ için özellikle belirleyiciydi. Yurtlukta üretim yalnız nesnel bir amaç güdüyordu. Kiliseye bağlı ya da kiliseden bağımsız sönyörün ve çevresinin gereksinmelerini karşılamak, tahta ait topraklarda ise kralın ve maiyetinin gereksinmelerini karşılamak. Kölelik çağında ekonomik çöküşün sonunda tarımdan ayrılan zanaatçılar Roma İmparatorluğu'nun düşüşü sırasında yeniden tarımla kaynaştılar. Senyörün ve köylülerin zanaat mallarına olan gereksinmeleri yerel üretimle karşılanıyordu. Feodal işletmede üretilen her şey birkaç istisna dışında kendi yöresinde tüketiliyordu. Gerekli ürün ve artı ürün. Feodal işletmede üretilen her şey köylü emeğinin sonucuydu. Bu ürün 3 kısma ayrılabilir. A. Senyörün kendine mal edindiği kısım. B. Köylünün ve ailenin geçimi için gerekli olan kısım. C. Emek üretkenliğinin yükselmesi sonucunda beslenmek için gerekli asgari miktardan fazla olarak köylünün elde edebildiği ortak ürünün bir kısmı. Son iki kısım gerekli ürünü, birinci kısım ise artı ürünü oluşturuyordu. Şu halde köylü emeği de gerekli emek ve artı emek olarak ikiye bölünebilir. Ek emek hacminin gerekli emek hacmine oranı sömürünün derecesini oluşturur. Emeği ile köylü yalnız kendi gücünü değil, aynı zamanda ailesinin gücünü de yeniler. Sömürünün yeniden üretilmesinin giderleri de doğrudan üreticilerin üzerine biner. Yani bu giderler gerekli ürünün zararına olarak karşılanır. Bu giderlerin ancak bir bölümü artı üründen sağlanır. Köylülerin, daha sonra zanaatçıların, yaşam koşulları öyleydi ki genel kural olarak yeniden ekmek ve senyöre olan yükümlülüklerini ödemek için kendileri gerekli zahireden yoksun kalıyorlardı. Toprak mülkiyetinin uygulama biçimi olarak feodal rant. Senyörlerin kendine mal edindiği artı ürün feodal rantı oluşturuyordu. Bu, feodallerin toprak mülkiyeti üzerindeki tekerlerinin uygulama biçimiydi. Feodal çağda tüm üretimin nesnel amacı senyörlere rant ödenmesiydi. Bu istek senyörün ailesinin ve hizmetçilerinin kişisel gereksinmeleriyle sınırlıydı. Köylülerin ve zanaatçıların gereksinmelerinin karşılanması senyör bakımından üretimi sürdürmek ve işletmeyi yaşatabilmek için gerekliydi. Ana babadan kalma feodal mal rantın egemen sınıf tarafından toplanmasına uyarlanmış bir düzenlemeydi. Feodallerin ve köylünün salt fizik gereksinmeleri rantın ölçüsünü belirlemiyordu. Feodaller sık sık köylülerden en zorunlu şeyleri çekip alıyorlar ve onları yoksulluğa sürüklüyorlardı. Rantın büyüklüğü belirli tarihsel nedenlere ve her şeyden önce feodaller ile köylüler arasındaki sınıf ilişkilerine bağlı bulunuyordu. Rant coğrafi bölgelere ve çağlara göre değişiyordu. feodal rantın gelişmesi. Feodal rant biçimleri oldukları gibi kalmıyorlardı. Başlangıçta köylü zamanının en büyük bölümünü senyöre ait toprağın işlenmesine ayırmaya zorlanıyordu. Yükümlülüğün bu ödeme biçimi angarya adını alıyordu. Köylüye yüklenen öteki angaryalar, müstahkem mevkilerin yapımı, ürünlerin taşınması, bazı zanaat işlerine katılma ve bunun gibiydi. Köylü emeğinin üretkenliği arttıkça ve tarım tekniğinin gelişme düzeyi yükseldikçe senyörler üretimin ağırlık merkezini doğrudan doğruya köylü işletmelerine kaydırmayı daha karlı buluyorlardı. Ayni olarak ödenen rant, ayni rant, feodal rantın ikinci biçimi oldu. Rantta köylünün kendisine kullanmak üzere toprak ve aletler veren senyöre ödediği bir çeşit ücret anlamı vardı. Bu ödemeye toprak yükümlülüğü, redevance, belli bir taksitlere bağlanan bir çeşit yükümlülük deniyordu. Başka yükümlülükler arasında otlak, balık avlama hakları ve bunun gibi yer alıyordu. Çünkü eskiden topluluğa ait olan çayırlar ve sular da şimdi artık senyörlerin mülkleriydi. Bu olayları incelediğimiz Fransa'da bu taksite bağlı yükümlülükler sonraları gens, senyörün kendisine verilen senyörlük vergisi adını aldılar.
Ayrım sonu.